Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, Mü'minun suresi 74. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı en güzel şekilde okumayı, anlamayı ve gereğiyle amel etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bir önceki dersimizde şu ayetle efendim noktalamıştık programımızı. Rabbimiz şöyle buyuruyordu: ve inneke leted'uhum ila sıratın müstakim. Peygamberimize hitaben gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun, davet ediyorsun. Senin davet ettiğin yol dosdoğru bir yol. Ve 74. ayette de şöyle buyuruluyor: ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sıradi lenakibun. Fakat şu da bir gerçek ki ahirete inanmayanlar o yoldan ısrarla sapanlardır. Ahirete inanmayanlar senin davet ettiğin yoldan dışarı çıkanlardır. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetinin merkezinde önce tevhid, yani Allah'ın varlığı ve birliği, sonra da ahirete yakinen iman etmek, ahiretin varlığını kabul etmek, öldükten sonra dirilmeye iman etmek bulunuyor. İşte bu davet şayet karşı tarafta makes bulursa, hususiyle Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret inancı eğer yüreğinde yer bulacak olursa, Hazreti Peygamber'in daveti etkili oluyor. O davet ki sırat-ı müstakimdir, yani dosdoğru bir yoldur. Bu şu anlama gelir: Allah'ın razı olduğu bir kulluk yolu. Allah'ın bizim için çizdiği hayat yürüyüşü. Efendim, hayatın her alanına yönelik Rabbimizin kullarından beklediği, insandan beklediği bir duruş, bir kıvam. İşte bu Hazreti Peygamber'in şahsında davet olarak ortaya çıkıyor. Bizzat kendisi kendi özbenliğinde, kendi hayatında bunu yaşayarak gösteriyor ve insanları da aynı yola davet ediyor. Onun daveti sırat-ı müstakim davetidir. Fakat gel gör ki ahirete iman etmeyenler, efendim, onlar Hazreti Peygamber'in davetine kulak tıkıyorlar. Gözleri o hakikatleri görmüyor ve onun tuttuğu yoldan başka bir yol tutuyorlar ve böylece sırat-ı müstakimden sapıyorlar. Ahirete iman ne kadar diri ise insan o kadar sırat-ı müstakim üzere bir hayatın müdavimi olur. Yani onun üzerinde yürüyen bir kimse olur. 75. ayet şöyle devam ediyor: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Şayet biz onlara merhamet edip içine düştükleri sıkıntıyı giderecek olsak, üzerlerindeki bela ve musibetleri kaldıracak olsak, onlar yine önceki azgınlıklarına dalarlar ve orada bocalayıp dururlar. Rivayete göre Mekke'de bir dönem kıtlık olur. Ciddi bir sıkıntı içine girerler. Can ve mal kaybına maruz kalırlar. Cenab-ı Hak onlarla ilgili velev ki diyor biz onların üzerinden rahmetimiz gereği onlara acıyarak, merhamet ederek üzerlerindeki bu zararı kaldırsak, def etsek, fakat onlar yine tuğyanlarında, aşırılıklarında, azgınlıklarında devam ederler. Adeta onun içine dalarlar ve şaşkın şaşkın dolaşır dururlar. O şaşkınlıklarından, o zifiri karanlıktan adeta inkarın oluşturduğu, şirkin oluşturduğu o karanlıktan çıkamazlar. Neden? Çünkü onlarda bir şartlanma olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledikleri her şeye karşı bir karşı duruş tavrı ortaya çıkıyor. Bu da zaman içerisinde onlarda bir adet haline geliyor. Her ne söylerse söylesin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun söylediği şeyler ne kadar gerçek, ne kadar güzel olursa olsun onlar yine de ayak diriyorlar, kulak tıkıyorlar, gözlerini kapıyorlar, hakikati itiraf etmiyorlar, gönüllerini açmıyorlar. Böyle olunca üzerlerindeki bela kalksa bile Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar yine o daldıkları tuğyanda bocalayıp duracaklar. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ Andolsun ki onları biz bir azapla yakaladık. Fakat yine de Rablerine boyun eğmediler. İçinde bulundukları halleri değiştirmediler. Ve ona yalvarmıyorlardı. Cenab-ı Hakk'a yine bir tazarru ve niyaza yönelmiyorlardı. Rivayete göre efendim bu azapla yakalanma hali, onları azapla yakaladığımız diye ifade edilen azap, Bedir'deki onların yenilgileri, işte 70 kadar belki ileri gelenlerini kaybetmeleri olarak müfessirlerimiz tarafından açıklanıyor. Başka Cenab-ı Hakk'ın verdiği cezalar da olur ama onlar diyor o kadar demek ki şirkte ileri gidiyorlar, inkarda o kadar sabit kadem olmuşlar ki yani adeta kendi içlerinde istikrarlı bir duruş sergiliyorlar ki inkarın içinde öyle bir azap da başlarına gelse yine de Rablerine boyun eğmiyorlar, hallerini değiştirmiyorlar. Cenab-ı Hakk'a niyaz etmiyorlar. Hatta izâ fetahnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîd izâ hum fîhî müblisûn. Nihayet onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın ki onlar bunun içinde ümitsizliğe düşmüş kimselerdir. Böyle artık elleri kolları düşer, tamamen ümitsiz bir duruma düşerler, hale düşerler. Bu şiddetli azap nedir? Bununla ilgili müfessirlerimiz farklı açıklamalar yapmışlardır. Ahiret azabı kastediliyor demişler. Mesela biz işte ahiret azabından onlara bir kapı açınca artık onlar yapacak bir şeyleri yok. Her iş bitmiş. Tamamen bir ümitsizlik girdabının içerisinde böyle bocalar dururlar. Bir başka açıklamaya göre, tefsire göre o şiddetli azap Mekke'nin fethiyle uğradıkları büyük yenilgi. Artık Mekke'de fethedilince müşriklerin yapacak bir şeyleri kalmadı. Kıtlık ve kuraklık gibi ekonomik felaketlerin kastedildiği de ifade edilmiş. Evet, böyle bir durumda yani böyle bir azap kendilerini kuşatınca, çaresizliklerini görünce efendim o zaman da artık yapacak bir şey kalmadığından bir ümitsizlik girdabının içine düşeceklerdir. Eğer buradan kastedilen ahiret azabıysa elbette olabilir. Orada bir daha geri dönüş olmadığı için yalvaracaklar belki. Rabbimiz bizi bir kere daha hayata geri döndür. O zaman bu yapıp ettiğimiz şeyleri elbette yapmayacağız. Aklımız başımıza geldi deseler de fakat fırsat geçmiş olacak. Yüce Rabbimiz bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine bir an önce uymaları gerektiğini uyarmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyururlar ki o ümmetine son derece şefkatli ve merhametli olan kalbi yufka, gönlü geniş peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. Benim ve sizin durumunuz bir ateş yakıp da bu ateşe cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın haline benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, kemerlerinizden yakalıyorum. Siz ise tıpkı o uçuşan pervaneler gibi, böcekler gibi benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem var gücüyle insanların inkar ateşinden, şirk ateşinden kurtulmaları adına gecesini gündüz yapıp sürekli gayret halinde onları sırat-ı müstakime davet etmişti. Ama insanlar peygamberin davetine değil, nefislerinin arzularına uymuşlar. Şeytanın çağrısına efendim kulak vermişler ve yoldan çıkmışlardı. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve huvellezî enşe'e lekum es-sem'a vel-ebsâra vel-ef'ide qalîlen mâ teşkurûn. Ey insanlar! O Allah sizin için işitme duyusu, görme vasıtaları olan gözler ve kalpler yaratmıştır. Ne az şükrediyorsunuz. Evet, bir insanın kulağının duyuyor olması, gözünün görüyor olması, kalbinin sıhhatli bir şekilde çalışıyor olması, akıl melekesinin sıhhatli çalışıyor olması ne büyük bir nimet. Evet, Cenab-ı Hak bazen imtihan kastıyla bazı kullarına efendim belki göz nurunu alır, göremez olur insanlar. Onlar sabrederler, Cenab-ı Hak da ecirlerini kat kat verir. İşitme duyusu da öyle. Kimisi doğuştan efendim bazen duyma yetisini kaybediyor, bulunmamış oluyor. O şekilde efendim dünyaya geliyor. Kimi yavrular bakıyorsunuz akıl yönünden tam tekemmül etmemiş, olgunlaşmamış şekilde doğuyorlar ve öyle devam ediyorlar. Veya sonradan oluyor bunlar. Sonradan bu arızalar meydana gelebiliyor. Fakat insanoğlunun büyük çoğunluğuna Allah hep sıhhatli bir şekilde veriyor. Kime neyi ne kadar verdiyse herkesin hesabı kendisine verilen kadar. Elbette gözü olan insanla olmayan insanın hesabı bir değil. İşitme duyusu sıhhatli çalışanla çalışmayan bir değil. Akletme melekesi son derece güçlü olanla olmayan bir değil. Allah kime ne verdiyse onu onunla imtihan edeceğini beyan buyuruyor. Fakat Rabbimiz bize hatırlatıyor. Sizin için Allah diyor bir işitme duyusu verdi. Bir göz verdi, gözler verdi, bir gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz. Hatta hiç şükretmiyorsunuz. Bu nimetleri görmezden geliyorsunuz adeta diyerek bütün insanlığa bir hatırlatmada bulunuyor. Evet, bu bahsedilen duyular, yani özellikle işitme duyusu, görme duyusu ve gönül cevheri insanın ilim edinme yollarını gösterir. İnsan ya duyarak bir şey öğrenir, ya görerek bir şey öğrenir, ya da aklederek bir şey öğrenir. Kur'an-ı Kerim'de akletme merkezi olarak Cenab-ı Hak gönüllere dikkat çeker, kalplere dikkat çeker. Dolayısıyla kalplerin birçok fonksiyonu vardır, birçok vazifesi vardır. En önemli vazifelerden bir tanesi de akletmektir, anlamaktır. Kalp deyince sadece maddi kalbi, bu cesedimizin kan pompası olan yüreği anlamamak lazım. Bir de bizim hakikatimizin, o nefs hakikatimizin çekirdeği olan manevi kalp vardır ki esas idrak eden yönümüz orasıdır. Elbette o melekelerimiz, o akletme melekemiz ya da kalp cevherimiz bizim vücudumuzda bir takım organları bu iş için istihdam eder. İşte beynimiz bunlardan birisidir. Gözümüz öyle, kulağımız öyle. Evet, şükredecek ne kadar nimet var. Keşke Allah'ın o çok az buyurduğu çok çok şükreden kullarından olabilsek. Belki onu arzulamak lazım. Ya Rabbi bizi zat-ı uluhiyetine karşı çok çok şükreden kullarından eyle diye niyaz etmek lazım. Zira şükür içinde biz onun yardımına ihtiyacımız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her namazdan sonra Allah'ım seni zikretmek, sana gereği gibi şükretmek ve sana güzel bir kul olmak için bana yardım et duasını tavsiye ederlermiş. Öyleyse demek ki Cenab-ı Hakk'ı layıkı veçile zikredebilmek, ona yine layıkı veçile şükredebilmek ve güzel bir kul olabilmek için yine kullar olarak biz onun yardım ve inayetine ihtiyaç hissederiz. Ona ihtiyacımız daimidir. Bizde fakir yani muhtaçlık hali daimidir. Cenab-ı Hak da gına hali yani o her şeyin hazinesi kendi katında olandır. O asla hiçbir noktada cimri değil, fakir değildir. Dolayısıyla kullar olarak onun hazinesinden sürekli istemek gibi bir durumumuz var. Bu bizim kulluğumuzun tabii bir gereği, hatta en önemli kulluk göstergelerimizden bir tanesi. Allah'a karşı mustani bir duruş, efendim bu bir küstahlıktır. Böylesi insanlar yoldan çıkarlar, azarlar. 79. ayet yine Cenab-ı Hak zat-ı uluhiyetinden bahseder bu ayette de. Ve huvellezî zera'ekum fil ard ve ileyhi tuhşerûn. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan, nesil nesil yayan, zürriyet zürriyet yayan, kabile kabile yayan, yerleştiren odur. Yeryüzünde sizi yaratan odur. Başka birisi yaratmadı sizi. Ve ileyhi tuhşerûn. Ve yalnız onun huzurunda toplanacaksınız yarın mahşer gününde. O öyle bir Allah'tır. Hem sizi yaratmıştır, her şeyinizi o var etmiştir. Yine onun huzuruna döneceksiniz. Başka yere değil. Tekrar bir devamındaki ayette ve huvellezî yuhyî ve yumît. Odur dirilten ve öldüren. Her şeyi, bütün varlıkta dirilmeler var, ölmeler var. İnsan olarak da biz sadece bir defa ölmeyiz belki. Hücre hücre ölürüz, hücre hücre diriliriz. Evet, nihayette bir ölüm var. Ama o ölümden sonra da bir diriliş var. Odur öldüren ve dirilten. Öyleyse size hayat verecek olan ya da sizin hayatınıza son verecek olan başka bir ilah yok. Her yönden onun tarafından kuşatılmışsınız ve onun nimetleriyle varsınız, var olmaya onun nimetleriyle devam ediyorsunuz ve neticede de onun huzuruna varıp hesabı ona vereceksiniz. Mükafat ya da ceza ondan gelecek. Öyleyse bu hakikatleri daima hatırınızda tutun diye Yüce Rabbimiz böyle ayet ayet bize hatırlatıyor. Ve 80. ayet şöyle devam ediyor. Ve lehu ihtilaful leyli ven nehar efela taqilun. O gecenin ve gündüzün peş peşe gelişini, uzayıp kısalışını, efendim aydınlık ve karanlık oluşunu yapan da odur. Bunları yapan da odur. Efela taqilun. Aklınızı hiç çalıştırmıyor musunuz? Bir bağlantı kurmuyor musunuz? Yani bu var eden, bunları var kılan, hayatın ve ölümün kendi elinde olduğu, işte sizi yeryüzünde yaratan ve yayıp çoğaltan ve huzuruna toplanacağınız olan böyle bir Allah varken, şu kendi halinizi, durumunuzu, inkardaki halinizi, şirkteki halinizi bir düşünmüyor musunuz, bir akletmiyor musunuz? Böyle Allah'ın ortağı olmadığını, onun yegane malikül mülk, mülkün sahibi olduğunu, ondan başka hiçbir kimsenin saltanat ve tasarrufunun olamayacağını hiç akletmiyor musunuz? Yerler ayetlerle dolu, gökler ayetlerle dolu. Kendi şahsınızda da nice nice ayetler var, işaretler var, delaletler var, Hakkın varlığına, birliğine, yüceliğine nice nice efendim Rabbimizin işaretleri var. Görmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Akıl kelimesi bağ kuran vasıtamızdır. İşte buralardan hareketle Yüce Rabbin azametine, kudretine, efendim cemaline ve kemaline yol bulabilmelisiniz. Eğer bulmuyorsanız aklınızı çalıştırmıyorsunuz demektir. Akletme melekenizi köreltmişsiniz demektir. Bu körelme bazen şartlanmışlıktan kaynaklanır. Bu körelme bazen efendim duygularınızın bulanıklaşmasından kaynaklanır. Bazen bu ehemmiyet vermemekten kaynaklanır. Birçok sebebi olur insanın akletmemesinin. Ama akıl çalıştırılsın için verilmiştir. İnsandaki akletme melekesi kalbinde kalbinin diri olduğunun da bir göstergesidir. Cenab-ı Hak hiç kimseye başlangıçta mühürlü kalp vermez. Ama zaman içerisinde yapıp ettikleri sebebiyle nice kimselerin kalpleri mühürlenir, çalışamaz hale gelir. Kimisi hastalanır. Sıhhatli sonuçlara ulaşabilecek bir idrak melekesi körelmiş olur. Ama normal şartlar altında her bir insanın akletme melekesi Halık'ını yani yaratıcısını bulacak şekilde yaratılmıştır. Elbette atalarından görüp öylece devam eden kilitlenmiş akıllar da vardır. Hakikat sesine kulaklarını tıkayanlar akıllarını neyle çalıştıracaklar? Gözlerini ibretle Allah'ın ayetlerine çevirmeyenler, yere göğe bakmayanlar, bunun için yaratılmış diyemeyenler akıllarını ne ile ve nasıl çalıştıracaklar? 81. ayet. Bel kalu misle ma kalel evvelun. Onlar akıllarını başlarına almak bir tarafa. Onlar kalkıp kendilerinden önceki inkarcıların söylediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Evvelkiler ne dedilerse, evvelki inkarcılar ne dedilerse bunlar da onların benzerini söylüyorlar. Diyorlar ki قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Yani şimdi biz ölüp toprak olup kemiklerimiz çürüdükten sonra bir kemik yığını haline geldikten sonra biz mi yeniden diriltilecekmişiz? Biz yeniden mi diriltilen kimseler mi olacağız? Bunu hayretle söylüyorlar. Öncekiler de böyle söylüyordu. Bunlar da böyle söylüyorlar. Ve devam ediyorlar. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ. Doğrusu böyle tehditler bize yapıldığı gibi bizden önce atalarımıza da yapılmıştı. Yani öldükten sonra diriltileceksiniz diye atalarımıza da böyle şeyler söylenmişti bir takım peygamberler tarafından ya da peygamber olduğunu söyleyen kimseler tarafından. Fakat bu öncekilerin masallarından başka bir şey değil diyorlar. Evet, inkar, inkarcı mantık, inkarcı söylem değişmiyor. Dünün kafiri bunu söylüyordu. Bugünün kafiri de benzer şeyler söylüyor. Kalpler birbirine benziyor. Hakikate kulak tıkayan sadece nefsinin fısıltılarını dinleyip ona göre bir yol tutan ya da insan ve cin şeytanlarının peşine düşen kimselerin elbette kalpleri birleştiği için sözleri de birleşiyor. Aynı dirilişi inkar bunlarda da ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak soruyor şimdi Peygamberimiz vasıtasıyla. Kul de ki ey Habibim limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. De ki onlara yeryüzü ve içindekiler kimindir? Biliyorsanız söyleyin bakalım. Böyle bir soru onlara diyor. Yeryüzü kimin? Onun içindekiler kimin? Eğer birazcık bilgi kırıntısı varsa hadi cevap verin bakalım. Seyekulûne lillâh. Kul efelâ tezekkerûn. Onlar diyecekler ki Allah'ındır. Öyleyse neden düşünüp ders almıyorsunuz de? Neden bundan bir ibret çıkarmıyorsunuz? Madem Allah'ın O halde nasıl oluyor da siz böylesi yeryüzünü başlangıçta bir benzeri olmadan yaratan Allah'ın yeniden sizi diriltemeyeceğinize inanıyorsunuz? Yani diriltilemeyeceğinize inanıyorsunuz. Sizi yeniden yaratamaz mı? Yeniden var edemez mi? Bir damla sudan size insan kılığı veren Allah, size böyle bir şahsiyet yükleyen Allah, sizi yeniden o ufalanmış efendim toz toprak haline gelmiş bedeninizden yeniden bir cevherinizle oluşturamaz mı? Niye bundan ibret almıyorsunuz? Böyle söyle diyor. Tekrar bu sorular devam ediyor. Kul de ki ey Habibim. Men Rabbus semavati seb'i ve Rabbul arşil azim. Peki yedi kat göğün Rabbi ve büyük arşın sahibi kimdir? Diye sor. Seyekulune lillah. Onlar Allah'tır diyecekler. Kul efela tettegun. Madem göklerin ve o büyük arşın sahibi Allah'tır. Öyleyse neden ondan sakınıp korkmuyorsunuz? Neden ona karşı gelmekten sakınmıyorsunuz? Neden kendinizi cehennem azabından koruma adına iman ve salih amellere yönelmiyorsunuz? Bunu söyle onlara. Tekrar bir soru daha geliyor. Kul men biyedihi melekutu kulli şey ve huve yuciru ve la yucaru aleyh in kuntum ta'lemun. Şunu da sor onlara Habibim. Tüm kainatın, tüm varlığın, her şeyin hükümranlığını elinde tutan ve her şeyi koruyup gözeten fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Bir sor onlara. Haydi biliyorsanız buna da cevap verin de. Seyegulûne lillâh. Onlar Allah'ındır diyecekler. Kul de ki onlara. Fe ennâ tusharûn. Öyleyse madem ki bu da Allah'ındır, nasıl oluyor da siz böyle adeta efendim yoldan çıkıyorsunuz, sanki sihirlenmiş, sihre müptela olmuş, yani bir takım şeylerden etkilenmiş ve aklı doğru çalışmayan birileri gibi niye savruluyorsunuz? Neden böyle şeytan çarpmış gibisiniz? Neden bu şekilde farklı farklı etkilenmeler altında kalıyorsunuz? Bu hakikatleri biliyorsunuz. Bu sorulardan ve cevaplarından anlıyoruz ki Mekke müşrikleri Allah'ı kabul ediyorlardı. Yaratıcı olarak, yerlerin, göklerin yaratıcısı olarak, işte arşın sahibi olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Fakat ona ortak koşuyorlardı. Allah'la beraber başka tanrılar ediniyorlardı. Belki gerekçeleri, bizler bunlar vasıtasıyla Allah'ın daha güzel kulları, ona daha yakın kullar olacağız. Onun için biz bunlara tapıyoruz diyorlardı. Halbuki Allah böyle aracı tanrıları asla kabul etmiyordu. İşte şirkin çirkinliği burada. Şirkin Allah katında affedilmez bir günah olması burada. Hem Allah'ın yüceliğini kabul edeceksiniz, yaratıcılığını kabul edeceksiniz, her şeye kadir olduğunu kabul edeceksiniz, hem de Allah'tan başka kendinize bir takım ilahlar edineceksiniz. Bu affedilmez bir suçtur. Zaten Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah kendisine şirk koşulması hariç diğer günahları dilediği kullarına bağışlayabilir buyurur. Ayet-i Kerime'de son ayette فَاَنَّا تُسْحَرُونَ. Öyleyse nasıl oluyor da hani büyülenmişçesine gerçeklerden böylesine uzaklaşıyorsunuz ifadesi adeta şuurlu davranmaktan, aklını kullanmaktan mahrum kalma anlamında kullanmıştır. Burada ifade edilen arşla ilgili rivayetlerde buyurulduğuna göre arş bütün kainatı içine alacak derecede geniş bir varlık. Efendim arşın mahiyetini tam olarak bilmiyoruz. Ama gökleri ve yeri içine alan bir büyüklükte bir efendim yaratılmış bir varlık olduğunu biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerinden anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığını, kainat üzerindeki saltanatını ifade eder o büyüklük. genişlik itibariyle de her şeyi içine alacak derecede Cenab-ı Hakk'ın saltanatı ifade edilir. Efendim onun her şeye malik olduğu, her şey üzerinde tasarrufta bulunabildiği bu ifadelerle geçer birçok ayette. Ama gerçek mahiyetini, arşın gerçek mahiyetini bilmiyoruz. Bütün kainatın o arşın büyüklüğü karşısında efendim bir nokta kadar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle böyle bir atnalı kadar bir yer işgal ediyor bütün kainat. O nasıl bir büyüklük? İşte Cenab-ı Hakk'ın azametinin, yüceliğinin ifadesi olarak bize bu tarz ayetlerde bu konu hatırlatılıyor. Biz iman ediyoruz. Mahiyetini, keyfiyetini, nasıllığını tam bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne açıkladıysa biz sadece o kadarını bilebiliyoruz. Evet, bunu belki bir takım şekillerde yorumlayan müfessirler olmuş. Arş demek onun hükümranlığı demektir. Onun kainat üzerinde zerreden küreye hakimiyeti anlamına kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla burada bir benzetme vardır, teşbihtir diyen alimlerimiz de var. Susup hakikatini tam bilmiyoruz. Evet, o manada elbette gözetilebilir. Öyle de söylenebilir. Böyle de mecaz kullanmış olabilir. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arşın büyüklüğünü ifade eden beyanlarından yola çıkarsak, o zaman bunun da bir farklı bir varlık olarak yaratılan bir şey olduğuna inanırız. Efendim bugünlük inşallah bu kadarla yetinelim. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.